Ayrım 33, şairin romanı Murattan Mungan, sayfa 358. Ümmanın ikinci rüyası, son zamanlarda iyice sıklaşır oldu. Karanlığı sır tutan bazı koyu geceler, uykusunda gövdesinden ayrılarak gezinen ruhu, bazen çok uzaklara gidiyor ve dönmekte eskisine göre güçlük çekiyordu. Öteden beri böyle durumlarda bir önlem olarak vücudunu ağırlaştırmak için yaptığı gibi yüzük, bilezik, gerdanlık, kolye, küpe, halhal gibi takılarıyla yatarken artık bunların ağırlığı da yetmez olmuş. Bu nedenle üzerine aldığı ince hafif ipek bürümcük örtün üstüne dere yataklarından, nehir ağızlarından toplanıp cilalanmış biçimli taşlar koymaya başlamıştı artık. Bunların ağırlığın altına bedeni sıkışıyor, soluğu yavaşlıyor ama daha güvenli uyuyordu. Yer çekiminin mıknatısına tutkun bu taşların ruhunun fazla uzaklaşmasına izin vermeyeceğini biliyordu. Ama o gece gördüğü korkulu rüyadan sıçrayıp uyandığında yalnızca iç gömleğinin, geceliğinin ipek yatak örtüsünün değil, üzerindeki irili ufaklı, renkli renksiz, düz ya da tabiattan desenli tüm taşların bir dere yatağının yosunlu ıslak kayganlığında yeni çıkmışçasına su içinde kalmış olduklarını gördü. Taşlar da onunla birlikte terlemişti sanki. Rüyasında belirsiz bir mekanın karanlığında hızlı hareketlerle inip kalkan bıçağın dönüşleri sırasında kalay parlaklığında ışıyan çakımlarını görmüştü ilkin. Arda arda defalarca inip kalkan bıçağın hedefini nereye itip kalktığını, neye saplandığını göremiyordu. Her şey simsiyah ve bembeyaz bir sessizlik içindeydi. Hedefine inen bıçağın saplandığı etten ilk dönüşünde üstünde beliren kanın her inip kalkışta biraz daha çoğaldığını gördü ve bu kanın rüya olamayacak kadar canlı kırmızısı korkuttu Ümmü'yü. Kanın varlığından çok rengindeki bu canlılık korkutmuştu. Kandan başka her şey rüyanın solgun bir parçası gibi görünüyorken, kanın kendisi alabildiğine sahici, gündelik yaşamda olduğu gibi gerçek ve akışkandı. Kendi kırmızılığı içinde yoğunlaşıp kıvam kazanan bu kanı gözleri açıkmışçasına capcanlı görüyor ve her bıçak darbesinden sonra kendi üzerine damlayacakmış gibi hissediyordu. Soluk alıp verişleri hızlanmıştı Ümman. Bıçağın çevresindeki karanlığın boşluğunda belli belirsiz varlığı hissedilen tekinsiz gölgeler içinde kimsenin yüzü görünmüyordu. Az sonra bıçak tam havadayken aniden ortaya çıkan bir başka elin bıçak tutan kişinin bileğini yakalayıp kavradığını gördü ve bıçağı hareketsiz hale getirene kadar iki el, iki bilek arasında süren boğuşmayı korkulu gözlerle izledi bir süre. Sonra bir başka el uzanıp bıçağın sahibinin yüzünü gizleyen başındaki kukuletayı açtı. Tam o sırada karanlıkta parlayan bıçağın ışığında sahibinin yüzü gün gibi aydınlandı. Bir eliyle yüzünün parçalanmış yarısını saklamaya çalışan Jamon'du bu. Üzerine ışık tutulmuş tavşan gibi kala kalmış, hiçbir yere kımıldayamadan korkuyla bakıyordu Ümmü'ye. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeden çok insanın kendisinden gelebilecek bir şeye karşı duyduğu korkuya benziyordu yüzünde beliren sayrılı ifade. Sonra bir yerlerde bir kapı açılmış gibi üzerine düşen kaynağı belirsiz ışıkta bıçak tutan eli yakalayan elinde Jamon'un kendisine ait olduğunu dehşetle fark etti Ümmü. Jamon'un dört kolu vardı ve tek bedenden yere iki göle birden düşüyordu. Bir bıçak sallarken diğeri tutuyor, biri yüzünü açarken diğeri saklıyordu. Gölgelerden biri ayaklanıp yerden kalktı, ayaktaki gövdenin içine saklandı. Bıçağın yere diğer gölgenin üzerine düşmesiyle birlikte gölge kayboldu. Her şey yeniden karanlıkta kaldı. Kesin bir sessizlik içindeki bu rüyadan Ümmü'yü uyandıran duyduğu çığlık oldu. Bu çığlık az önce tamamen karanlıkta kalan geride bıraktığı rüyanın içinden geliyordu. Rüyasını erken terk etmiş, Ümmü'nün ardından birinin canhıraş biçimi yardım dileyip yakaran çığlığıydı bu. Sanki biraz daha kalabilseydi orada, rüyasının içinde her şeyi görecek, öğrenecek, belki de birinin hayatını kurtarabilecekti. Gözlerini açmış ama uykusunu açamamıştı Ümmü. Taşların ağırlığından çok daha büyük bir ağırlık vardı şimdi üzerinde. Anlamadığı bir nedenden ötürü suçluluk duyuyordu. Jamon'un olayları katilin gözünden gördüğünü söylediği rüyaları hatırlayıp onun gördüklerini kendi gördüğüyle birleştirmeye, üstün körü de olsa bir sonuç çıkarmaya çalıştı. Gördüğü düş sanki kendi düşü değil, bıçağı kavrayan elin düşüydü. Başkasının gözleriyle görülen ödünç bir düş. Ne olduğunu bilmediği bir tehlikenin, bir dehşetin Jamon'u yolunun üstünde beklediğini korkuyla hissetti Ümmü. Ona verdiği okunmuş yol taşlarına, uzak tılsımlarına güvenmekten başka çaresi yoktu şu anda. Önce gölgeler yola çıkar dedi kendisiyle konuşur gibi. Sahipleri sonuçları arkadan gelir. Samarakat surları. Sessizliğin ıslık çaldığı doru buzlarla zırhlanmış dağların arasında dar geçitlerden indikten sonra heykellerle dolu büyük bahçelerin arasından geçerek bir kentin uğultulu meydanına ulaşmak bir utku duygusu uyandırıyor insanda. Tamamlanmış bir yolculuğun utkusu bu. 20 yıl boyunca kendisini kilitlediği evini de, çıktığı bu uzun yolu da ülkesel imgelerle yeniden anlamlandıran, taşlandıran özel anlar bunlar Motta için. Ona yaşamı yeniden ele geçirdiği duygusu yaşatıyor. Samarakat'a vardıklarında kentin en güzel konuk evlerinden biri olan eski bir kervansaraydan Bozmahan'da ağırlanıyorlar kentin yetkili kişileri tarafından. Sekizgen bir meydanın köşe başını tutan görkemli yapılardan biri bu. Muttah ve çırakları için zemini çini döşemeli, yüksek kemerli, iki yanı aslan heykelleri ve nakışlı sütunlarla süslenmiş görkemli bir cümle girişi olan yapının birbirine çift kanatlı kapılarla bağlanan iç içe birkaç odadan oluşan ve Samarakat surlarının kuzeydoğu kapısına bakan zevkle döşenmiş büyük bir dairesi ayrılmış. Yol boyu konakladıkları hanların, konuk evlerinin duvarlarında çoğu kez kır manzaraları betimleyen resimler asılıyken, burada duvarları kaplayan dev panolarda, kapı eşiğinde çıkarılmış ayakkabıların, çizmelerin, terliklerin capcanlı çizgilerle resmedilmiş olması Zi ile Taga'nın ilgisini çekiyor. Gündelik hayatın sıradan ayrıntılarıyla bu denli ilgilenen duvar resimleri ilk kez karşılaşıyorlar. Gösterilen özeni fazlasıyla belli eden kabartılmış döşekler, pencereleri önlerini çepeçevre kuşatan alçak sedirlerde içleri sıkı sıkıya doldurulmuş, kenarları nakışlı uzun yastıklar, gerekli görülen hemen yere özenle serilmiş atlas ipek, sadakor örtüler, pirinçleri yeni ovulmuş yüksek kollu şamdanlar, camları özelle parlatılmış kandil fanusları, bu önemli konuklara duyulan saygının apaçık belirtileri olarak ışıl ışıl yoğunlaştırıyor odanın havasını. Bol güneş alan pencerelerden birinin önüne bir yazı masası yerleştirilmiş. Masanın üzerine yazı takım parşömenler ve işlenmiş kaplumbağa derisinden bir çanak koymuşlar. Motta'nın yatağının başındaysa hasır kılıfında bekleyen bir şişe Donea şarabı duruyor. Dört yan ağzındaki bu binanın duvarların köşe yaptığı yerlerinde her birinin tepesine külah biçiminde oturtulmuş pul pul kurşun levhalardan yapılma altıgen piramit şeklinde yüksek kuleler var ve bu kurşun külahlar gün ışığında göz yakarcasına parlıyorlar. Yataklara, sedirlere, üzerlerinde uyku çini motifleri olan serkuva kilimleri, örtüleri serilmiş. Z ile Tagan masal gravürlerini andıran bu kilim ve örtülerden pek hoşlanıyorlar. Motta her zaman yaptığı gibi çıraklarının gördükleri her yeni şey hakkında bilgi vermeyi ihmal etmiyor. Ardından başınızı kilimlerde betimleyen uyku cinlerinin dizlerine koyduğunuzda rahat ferah bir uyku çeker, ışıklı hafif rüyalar görürsünüz. Uyandığınızda içiniz aydınlıkla yıkanmış olur, diyor. Uyku cinleri uykuya dalmakta zorluk çeken tedirgin gözlerin, ruh yorgunlarının, yaşam bezginlerinin gözleri nicedir uykudan ırağa düşmüş yaşlıların, öğle uykusuna yatmakta güçlük çıkaran haşarı çocukların, ellerinden dostça tutar, onları hemen uykuya taşırmış. Aksi ihtiyarları, huysuz çocukları uykuyla barıştıran bu tılsımlı kilimler, bütün evlerin gözdesi, hanların, kervansarayların uğruymuş. Kuarrin ve Avakuarrin'in dağ sıralarından bu yana yol boyu pek yorulmuş. Suet'ten sonra atlı arabalarla devam etmişlerdi yollarına. Haritacı Kağan'ın ocağın dolgun alevlerine ışıyan bedenindeki haritayı içindeki geçtikleri capcanlı bir tabiat parçası olarak kat etmişlerdi. Kumu tepelerini aştıktan sonra Suet'e varmak için kayaçların aşılması sonucu geride kalan yuvarlak tepeciklerden oluşan tanık tepelerden geçtiler. Masal engellerini aşmak gibiydi bu. Üzerinde tek bir otun, bitkinin bitmediği dev bir yekpare mermeri andıran kayaların arasında zamanla kurumuş olduğu anlaşılan su yatakları vardı. Sonraları insan eliyle iyice yontulup oyularak yol haline getirilmiş bu yolların her biri üçünün yan yana yürümesini olanaksız kılacak kadar dardı ve birbirleriyle kesişmeden kıvrıla kıvrıla aşağıya ovaya kadar iniyordu. Yolun kaya içindeki derinliği Motta'nın beline kadar geliyordu. Uzaktan bakan bir çift yabancı göz, beline kadar taşa gömülmüş bir insanın taşın içinde yürüdüğünü sanabilirdi. Rengi şeker pembesine çalan bu kayalar, gün batımında koyulaşarak Eflatun'dan Erguvan'a, birbirine akraba renklerin yelpazedeki bütün tonlarına dönüşüyordu. Suet kentinin yamaçlarına vardıklarında haritacı Kağan'ın sözlerini anımsayıp Alev Halkası adı verilen kalkı içeren kireç taşlarının insan eli dizilmiş gibi yan yana durduğu Doyara kraterinin ağzında soluklanmaya karar verdiler. Burada bu sert dağların merhametsiz bir güzelliği vardı. Kireç taşı ve kırmızı kum taşlarının aşınmasıyla ortaya çıkan büyüleyici gün batımı manzarasında nefeslerini tutup hayranlık ve esrime içine gökyüzünü seyrettiler. Bulundukları tepenin yüksekliği göz alabildiğine geniş bir ufku seyretme olanağı sunuyor. Güneşin batarken değişen açılarında renk ve ışık oyunları sunan feldispat taşları usul usul sönen manzaranın ta ufka kadar yayılan renk cümbüşünü tamamlıyordu. Zamanla meydan okuyan bu dağların gölgesinde hiçbir şeyin önemi yoktu sanki. Zey ile Tagan manzara karşısında saygı ve itaatle susmayı niceler öğrenmişlerdi. Muhtar çevrelerinde gördüğü taşları tanıttı Zey ile Tagan'a. Her birine taş demek yetmez, taşların da insanlar gibi çeşitleri vardır diyordu. Niye bu kadar çok şey öğreniyoruz usta diye azıcık yakınma tonuyla avutulmayı bekleyen çocuk sesiyle sordular Muhtar'a. O da böyle durumlar için yanında hazır bulundurduğu sözlerden birini söyledi. Bilinci artan kişinin kaderi de artar. Ama ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar az şey anlıyorum diyor Zey. Muhtar gülümsedi. Bak işte tam da bir büyüğün edeceği söz dedi. Kendi zaman tanı. Bu sözü söylemek için henüz çok erken, o bilgilerin benliğine yerleşmek için zamana ve yaşam deneyimlerine gereksinimin var. Yol üstünde Bahira yakınlarında bölgenin en iyi eğitilmiş güvercinlerinin bulunduğu bir güvercin çiftliğine uğramış, oradan Samarakad'a geçeceklerini bildiren bir mektup yollamışlardı. Çiftin sahibi olan aydınlık yüzlü iri kıyım güvercin ustası Samarakad'a haberci uçuracakları güvercin Zey ile Tagan'ın birlikte seçmesini istemişti. Onlara bu iş için eğitilmiş güvercin arasından birini seçmek konusunda güvercin çiftlik sahibinin güzel gözlü küçük kızı yardımcı olmuştu. Zey ile Tagan'dan birkaç yaş küçük olmasına karşın onlardan daha büyükmüş gibi davranıyordu. Konuşması da öyleydi. Yaşına büyük gelen bakışlarına çok şey görmüş, geçmiş insanlara özgü bir yaşamışlık vardı. Yalnızca bir an Muhtar yola çıkmadan önce bu akıllı ve güzel kızın saçlarını, yüzünü sevgi ve şefkatle okşadığında birdenbire çocuk oldu. Yanaklarını pembeleştiren bir mahcubiyetle boynunu kısıp kollarıyla kendini sararak geri çekildi. Adını sordu küçük kıza Muhtar. Biraz daha kıstı boynunu, söylemedi. Uzaklaşmış gitmek üzereydiler ki kız arkalarından seslendi. Adım bir kuş biçimi alacak, sonra başka bir dile konacak. Muhtar güldü. Anladım güzel kız dedi. Sen ileride şair olacaksın, ben de adını şiirindeki kuştan öğreneceğim. Bu sırada güvercinler bu anı unutulmaz kılmak istercesine hep bir ağızdan guruldayıp kanat çırptılar. Uyku cinleri daha uzandıkları anda Zey ile Tagan'ı kapıp uykusunu kollarına taşımıştı. Uykuya tamamen teslim olmuş yüzlerinde mutlu bir rüyaya emanet edilmiş olmanın güveni erince okunuyordu. Muhtar bir süre onları şefkatle seyrettikten, yolda saçların arasında saklanmış birkaç çerçöp parçasını aldıktan sonra meydana bakan geniş pencerenin önüne kurulmuş armut ağacından yapılma zarif kesimli masanın başına oturup yarın akşam yapacağı konuşmanın notlarını gözden geçirmeye başladı. Gelenlere şunları diyecekti: İyi bir şiir yalnızca kendi kendinin anlamını taşır. Sonsuz sayıda gerçekleştiği dile getirme olanağı sunsa da kendi başına hiçbir gerçekliği temsil etmez. Eski kafalı şiir uğraşanların bu saptamalara içerleyeceğini tahmin edebiliyordu. Muhtar kalabalıklar karşısına çıktığı her kürsüde kendi içinde başka bir tür sınav verdiğini düşünüyor. Dikkatlerin kendisine değil, söylediklerin üzerinde toplanmasını sağlamanın sınavı bu. Sunuş biçiminin kişi olarak kendisini öne çıkarıp asıl konuyu gölgelendirmesine izin vermemesinin gerektiğinin farkında. Kalabalıklar karşısında konuşmanın bir süre sonra insanın içinden koparıp yüzüne imgesini kilitlediğini, bunun tehlikesini biliyor. Geçmişten anımsadığı birçok kötü örnek var bu konuda. Zamanla onlara benzemek kaygısı dikkatlerini diri tutmasına yardımcı oluyor. Kalabalığın alkışlarının beslediği, kendine hayran olmanın döngüsüne kapılıp giden kişilerin bir daha geri dönemedikleri bir süreci gören, görebilen gözler için sır değil. Dolayısıyla sürekli söylemini derinleştirip durultmaya, bazı şeyleri nasıl daha iyi söyleyebileceğine odaklamaya çalışıyor kendisini. Bu nedenle asıl aydınlatılması gereken imgesi değil, konuları olduğunu zaman zaman kendisine hatırlatma ihtiyacı duyuyor. Yıllar sonra sokağa çıkmanın, insan arasına karışmanın, kalabalıkların beklenmedik ölçüdeki ilgisiyle karşılaşmanın bir tür baş dönmesi yarattığının farkında. Buna kapılmaması gerektiğinin de. Gezip dolaştıkları her yerde 20 yıl boyunca kendisini evine kilitlemiş olmasının ona fazladan bir hikaye istemediği bir efsane kazandırmış olduğunu görüyor. Olmanın zorlukları diye adlandırıyor bu çeşit halleri, durumları. Daha doğrusu bir süredir hemen her durumu olmak denilen şeyin zorluğunu gösteren hallerden biri olarak görüyor. Daldığı düşüncelerin yoğun bulutları arasında arada bir pencereden dışarı bakarak notlarını gözden geçiren Motta, Samarakat'taki konuk evine adım attığı anda onu günlerdir bu dört yol ağzı meydanda bekleyen iki ulağın hemen atlanıp Zeheyra'ya haber uçurmak için Balma Gölü'nün kıyısındaki evine doğru kanatlandırdıklarını bilmiyor. Uğradığı haksızlığı taşlandırmak ister ki Mot daha giderken her zamankinden daha güzel görünmeye çalışıyor Zeheyra. Roze kesimli granat taşından salkımlı küpelerini takarken kadınların öteden bir bu ışıltılı taşlarla parıltılı madenlerle silahlanması gerektiği geçiyor aklından. Öyle ya da böyle güçlü parıldayan taşlarla silahlanmasını. Her bir parmağına yüzüklerini takıyor tek tek. Bazı parmaklarında inceli kalını çift yüzük oluyor. Onun gözlerini yıllardır zum morne sürmesiyle sürmeleyip kıvılcım ocağını andıran bakışlarını bunun ışıltısıyla yalazlandırdığı herkesçe biliniyor. Bu nedenle ertesi günü sürme, allık, takı, esans almaya Zumorne'ye gideceğini söyleyip gizlice Samarakat'a doğru yola çıkması kimsenin fazla ilgisini çekmiyor. Alay talimini bahane edip gene dağ köylerine tırmanan Agabu'nun aslında sevgilisi Avona'yı görmeye gittiğini ve günlerce dönmeyeceğini tahmin etmek güç değil Zehra için. Oysa Agabu'nun dağdan döndüğünde bu kez kendisini Balma Gölü'nün kıyısındaki kale yavrusu evlerini bulamayacağını, hatta belki de bir daha hiç göremeyeceğini düşünüyor. Bu düşüncelerin beslediği kararlı adımlarla Agabu'nun odasına gidiyor. Dibinde Serhanas'ın defterlerini sakladığı sandığın nice zaman sonra kapadığını kandırdığında iki yandan yere düşen saç tellerinin değişmiş olduğunu ve bunların Agabu'nunkiler olmadığını fark ediyor. Eline alıp ışığa tuttuğu saç tellerini sarıya çalan kumrallığı bunların Avona'ya ait olduğunu söylüyor ona. Evet, dirimini, canlılığını hala koruyan bu saç telleri ancak Avona gibi genç birine ait olabilir. Demek Agabu sandığının ve sırrının başını beklemeyi onun saçının tellerine bırakmış artık. Birdenbire ağzında kurt salyası gibi acı bir tat dolgunlaşıyor. İncinmenin değil beyhudeliğin acı tadı. Ondan alacağı intikam konusundaki haklılığını pekiştiren Agabu'nun ihanetinin bu yeni kanıtları karşısında bir kez daha ağırlı bir güç kazanıyor içi. Zehrin kin tazeliyor. Gözlerine toplanan benliğin bütün gücüyle bakışlarını tutuşturan bir kara alevle bakıyor elindeki saç tellerine. Defterleri alıp sandığın kapağını kapayıp kilitlemeden önce saç tellerini tam aldığı yere koymaya gösterdiği özende bu kez bir kara alaycılık var. Defterlerin bir daha bu sandığa dönmeyeceğini bilmenin kara alayı bu. Avona'nın saç telleri bir boşluğun başını bekleyecek. Defterlerin artık sandıkta olmadığını kim bilir ne zaman fark eder Agabu. Sandığın iki yanında kapakla gövde arasında sıkıştırılmış bu iki saç teli orada durdukça içine bakmaya gerek duymayabilir. Zaten defterleri Motta'ya emanet ettikten, Balma'ya dönüp bazı eşyalarını aldıktan sonra hemen baba yurduna dönmeyi değil, bir süreliğine Torentek İmparatorluğu'na gidip Ehiyu'nun gözetimindeki kalelerden birine çekilmeyi tasarlıyor. Agabu'nun çöküşünü, mahvoluşunu, oradan onun can düşmeni Sark Kalesi'nden uzak gözlerle izlemeyi tercih ediyor. Defterleri yanında getirdiği safran rengi saten bir bohçaya kat kat sarıp odadan öyle çıkıyor Zeheyra. Başındaki dolamayı gene çöl savaşçıları gibi yalnızca gözlerini açıkta bırakacak ve tepesini yüksek tutacak biçimde sarıyor. Dolamanın kenar püsküllerini yüzünde gözlerinin altında tam kirpiklerinin bittiği yere denk getirerek kirpiklerini aşağı doğru akan bir süreklilik kazandırıyor. Bazı püsküllerin ucu gözyaşı tanesini andıran sedef damlalarla süslenmiş. Bunlar dışarıdan bakan gözlere can yakıcı bir acıyı söylüyor. Ortasında çökgen kubbeli büyük bir şadırvanın yer aldığı, dört bir yanı kemerli geçitlerle çevrili Samarakat'ın eski kervansaray meydanında yaptığı konuşmadan sonra o akşam dinlenmek üzere çekildi odasının kapısını çekingen parmaklarla çalan genç görevli aynı tutuk adımlarla içeri girdiğinde dışarıda bir kadın var diyor. Israrla sizinle görüşmek istiyor. Çok özelmiş. Mutlak yüzünde beliren itirazı daha dile dökemeden delikanlı, inanın defalarca söyledim kendisine. Konuşmalardan sonra yanınıza kimseyi kabul etmediğinizi ısrarla konunun çok önemli olduğunu, mutlaka sizinle özel olarak baş başa görüşmesi gerektiğini söylüyor. Hem bu sizin için de çok önemliymiş. Mutlak duruyor bir an. Peki nasıl biri bu diyor. Bir meczup olmasın sakın. Sanmam efendim diyor görevli delikanlı. Gerçi gizemli bir hali var. Yüzünü göremedim. Çöl savaşçıları gibi sadece gözlerini açıkta bırakan bir dolama var başında. Ama sesi çok etkileyici. İnsan onu uzun uzun dinlemek istiyor. Sonra birdenbire asıl söylemesi gerekeni unutmuş gibi. Ha bu arada size iletilmek üzere bu kağıdı verdi bana diyerek aceleyle elindeki kağıdı uzatıyor. Eline aldığı küçük kağıt parçasının bir yüzünde Ruha Sanayma. Diğer yüzünde bir çift kılıç arması altında Serhenas yazdığını gören Mottah'ın yüzündeki kan bir anda çekiliyor. Çağırın içeri gelsin diyor. Zehra içeri girdiğinde eşikte durup yüzlerce mumun aydınlattığı bir ışık aylasının içinde oturan Mottah'a saygılarını sunuyor önce. Sonra içinde bulunduğu anın tadını çıkaran ağır hareketlerle başındaki dolamayı çözüyor. Yüzü tamamen ortaya çıktığında adım Zehra diyor. Mottah'ın yüzü başka bir ışıkla aydınlanıyor bu kez. Adınızı çok duydum, sizi biliyorum diyor ayağa kalkarken. Mottah'ın bu nazik hareketi karşısında güven kazanmış bir sesle rahatsız ettiğimin farkındayım ama fazla zamanınızı almayacağım büyük usta diyor Zehra. Benim de zamanım az zaten. Bunca yıl itildiği bir sandığın karanlık kuyusunda kalmış bu defterleri gün ışığına çıkarmanız için getirdim size diyerek safran sarısı saten bohçanın katlarını ağır hareketlerle açmaya başlıyor. Odregen'de 13 dolunaylı yıl çenliklerine gideceğinizi biliyorum. Bu defterlerin yıllar yılı saklı tuttuğu bir gerçeği, bir sırrı orada sizin açıklamanız demek, bunu bütün ana karının duyması, bilmesi demektir. Bu gerçeğe borçluyuz. Ana karaya, şiir sanatına, Serhanas'a, herkese. Söylediklerinizden bir şey anlayabileceğimi söyleyemeyeceğim diyor Mottah. Yol boyu içinden dizip durduğu cümlelerin Mottah'la karşılaştığı anda dağılıp gittiğini fark ediyor Zehra. Affedersiniz, karışık düzen konuştuğumun farkındayım. Biraz da heyecanlıyım. Çok beklemiş sözleri dile dökerken bir düzene koymak kolay olmuyor. Zaten defterlere şöyle bir göz attığınızda benim sözlerime gerek kalmadan anlayacaksınız her şeyi diyor. Ben de bunca yıl aslında size verebilmiş bir hediyenin haksız ve hırsız sahibi olarak yaşadım. Bunu yapmam gerekiyordu, anlıyor musunuz? Doğru olanı yapmam gerekiyordu. Gururun kuruttuğu gözlerinden nice zaman sonra ilk kez iri yakut taneleri büyüklüğünde gözyaşları dökülüyor Zehra'nın. İçi çözülür gibi değil, zamanı gelmiş gibi ağlıyor. Bir yandan aklından bir yabancının yanında ağlamayalım kaç yıl olduğu geçerken, öte yandan ne kadar yabancı sayılır ki artık ona ithaf edilmiş bir şiirin haksız sahibi olarak o şiirin içinde oturduğum kaç yıl diye kaygısını yatıştırmaya bakıyor. Kat kat katlanmış sırrını aşikar eder gibi safranın sarısını çözdüğü bohçadan çıkardığı defterlerin içinden gölgelerin ana dilinin yazılı olduğunu alıp Mottah'a uzatıyor. Bir zamanlar burada bu kentin surlarında dalgalanan Kagemusha şiirinin sırrını gene burada kaderin gergefinde her şeyi başladığı yere döndüren yılanı kuyruğuyla buluşturan döngünün yasasıyla size teslim ediyorum. Her şey bir gün aslına döner değil mi büyük usta diyor Mottah. Akmasına hakim olamadığı gözünün yaşları bu kez de bir zamanlar henüz genç bir kızken bu kentin surlarında dalgalanan bayraklarda okuduğu bu şiirin ve o günlerin anısı için iniyor. Yatıştırılması, sakinleştirilmesi gerektiğini düşündüğü Zehra'ya bir şey içer misiniz diye soruyor Mottah. Mümkünse bir tas su istiyor Zehra. Şimdi gözlerinin daldığı elindeki o bir tas suyun ürpermesinde bir akrebin kuyruğunun titremesi var sanki. aynı anda yanan yüzlerce mumun duvardaki tek bir gölge bırakmayacak kadar aydınlattı yüksek tavanlı bu odada ince usul bir esinti, sivri kemerli yüksek pencereleri bayrak gibi kaplayan kurumuş kan rengi kadife perdeleri usulca hışırdatırken elindeki deftere gömülüyor Motta. Yavaş yavaş omuzları çöküyor. Elindeki defterlere gömüldükçe Motta'nın yüzünde beliren ifade Zehra'da istediğini elde edeceğinin güvenini uyandırıyor. Bu konuda hiçbir karanlık nokta kalmamasını pekiştirircesine size gelmeden önce şairin kuyusuna gidip okudum bu şiirleri diyor. Hiç tanımadığım bir erkek sesinin yankısı geri döndüler kuyunun içinden. Asıl sahibinin sesiyle döndüler. Şimdi yer küreye asıl sahibinin adıyla söylenmeyi bekliyorlar. Sesine güven gelmiş, sözcükler tok çıkıyor ağzından. Motta boğazının düğümünü güçlükçe çözer gibi hırıltılı bir sesle Elias'ı onun diyebiliyor. Nerede olsa tanırım bu yazıyı ama sesini duymalıyım, onun sesini duymalıyım. Sesini şu an duyabilecekmiş gibi farkında olmadan başını iki yana çevirerek etrafa kulak kesiliyor. Zehra sağlama yapmak istercesine bu Elias'ın sahibi sesin de sahibi sayılır değil mi diyor. Kendisini kilit altına alıp evine kapattığı, onca yıl boyunca öğrenemediği her şeyi bir anda öğrenmiş gibi boşalmış gözlerle boşluğa bakıyor Motta. Daha çok kendi kendisiyle konuşurmuş gibi onun sesini duymalıyım, onun sesini diye yineliyor. Bir süre daha elindeki defterlerin sayfalarını şaşkınlık ve ürperişlerle karıştıran Motta, başını her kaldırışta Zehra'ya bir şey soracakmış gibi olup sonradan vazgeçiyor. Motta'nın elinden içtiği o bir tas su adeta İçini yıkıyor Zehra'nın. Bir zamanlar Agabu'nun aşkına doyduğu gibi ona karşı duyduğu nefrete de doyduğunu hissediyor. Her şeyden bıktığını, bütün bunların anlamsızlığını. Notta'nın eline teslim ettiği defterlerle birlikte her şey bitecek. Sonrasının büyük bir boşluk olduğunu biliyor. Gene de kararlı adımlarla boşluğa doğru yürümeyi sürdürüyor. Bunu yapacaksınız değil mi? Diyor Zehra. Başını evet anlamında sallıyor Motta. Kocanıza bunu niye yaptığınızı bilmiyorum ama yapacağım diyor. Söylediğiniz gibi bunu herkese borçluyuz. En başta Serhenas'a. Bir şey açıklamak ister gibi değil, sadece ortaya çoğaltılması gereken bir soru bırakırmış gibi. Ben de kocamın bana ve herkese bunları niye yaptığını merak ettim diyor Zehra. Bilirsiniz ihanet büyük bir pakettir. İçinden birini alıp diğerlerini bırakamazsınız. Bu bir şey değiştirecekmiş gibi değil de bilse iyi olurmuş gibi. Peki başından beri biliyor muydunuz gerçeği diye soruyor Motta. Değilleyen bir hareketle başını iki yana sallayarak hayır diyor Zehra. Yeni öğrendim sayılır. Şiirlerin sonundaki çifte kılıçlar armasını sözlükçü Doha Naralı Tarkusyu doğruladı. Bana elinizdeki kağıdı veren de oydu zaten. Tahmin etmişsinizdir. Zehra defterleri güvenli ellere teslim etmiş olmanın rahatlığını, huzurunu duyuyor şimdi. Ama gene de bunun onda uyandırması gereken zafer ve tatmin duygusunun yeterince güçlü olmadığını görüyor. Motta'nın yapacakları bile içindeki hasarın bedelini ödemeye yetecek gibi durmuyor. Son bir yudum daha alıyor elindeki sudan. Talihsizliğin dudakları lekelediği düşündüğü tası geri verirken birden kendisine acıdığını fark ediyor Zehra. Sanki bunca zaman kendisine acımak konusunda içini bekletmiş, bunu yaşamayı her şey olup bittikten sonra yasaklamış. Defterlerin elinden çıkmasıyla birlikte bunun sırası gelmiş sanki. Her ikisi de kendileri için ağırlı bir yük taşıyan bu defterleri konuşmaktan kopmak istiyorlar artık. Zehra'nın çekingenlikle dile getirdiği sorular üzerine Motta, Serhanas'dan söz ediyor biraz. Daha çocukluk zamanlarına dayanan dostluklarından, zamanla aynı düşmüşlüklerinden, trajik ölümünden, onun şiiri bıraktığını artık yazmadığını düşünüyordum diyor. Gördüğünüz gibi yazıyormuş diyor Zehra. Sizi beklemiş belli. Gözlerinizin yazdığı dizelere değmesini beklemiş. Bütün yer küreşimi sizin sesinizden dağılacak bunca zaman gasp edilmiş hakkı ancak yıllar sonra geri alabildiği hakkı. Birden yüksek kemerli sivri pencereleri örten, kurumuş kan rengi perdeleri havalandıran güçlü bir esinti Zehra'nın artık gitmesi gerektiğini hatırlatır gibi dolduruyor içeriği. İkisi de ürperiyorlar. Kendilerini ürperten şeyin ansızın içeri dolan rüzgardan fazlası olduğunu biliyorlar. Zehra ayaklanıp gitmek zorundayım diyor. Sabahın erkeninde Balma'da olmalıyım. Uğurlamak üzere ayağa kalkıyor Motta. Birbirlerine söylemeleri gerektiğini bilmeden karşı karşıya durup öylece kala kalıyorlar bir süre. Neden sonra Zehra tam çıkacakken dönüp sizinle çok daha önce, çok daha güzel bir nedenle tanışmak isterdim büyük usta diyor. Biliyorum, sizin için artık kötü bir hatıranın parçasıyım. Samarakad'ı terk etmeden önce son bir kez gidip surlara bakmak için dayanılmaz bir arzu duyuyor Zehra. Yıllar önce bu surlarda dalgalanan Kagemusha şiiriyle başlayan bir yalanın döngüsünü, gene burada sonlandırılmış olmasının acı zaferini aynı surlarla paylaşmak istiyor. Varsın bu da sadece kendisi için değil, düzenlediği yeis ve kahırla dolu içinin herkesten saklı töreni olsun. Surlara vardığında gün aydınlığına yakın açık parlak bir gökyüzü altında kül renkli surlar boş, ölü taş parçaları gibi görünüyor gözüne. Zamanın geçişine kayıtsız bir dilsizlikle bakıyor gibiler. Surların dibinde zehirli otların bittiğini ve onların avulu sarmaşıklar gibi hızla yukarılara tırmandığını, taşların bitiştiği yerlerde zehir yeşili küflü beneklerini kıvırcıklanıp dolgunlaştıktan sonra her yana hızla yayılarak burçlara yükseldiğini görür gibi oluyor. O da içinin sert doruklarına tırmanan zehirli duygularla kendinden taşarcasına dokunuyor surların taşlarına. Önce parmak uçları, sonra bütün avuçlarıyla dokunuyor. Tepeden tırnağa alev almış gibi titriyor gövdesi. Ciğerlerini derin derin soluduğu Samarakad'ın havasıyla doldurduktan sonra başını iyice geriye atıp gözlerini diktiği burçlara doğru adeta ulur gibi, "Yalnızca bana değil, beni sana aşık eden her şeye ihanet ettin Agabu. Sesimi ve kalbimi onca yıl bu büyük yalanına kefil ettin," diye sesleniyor. Gecenin kapladığı her yere ulaşmak istercesine çıkan sesi havada dalgalanıp yayılıyor. "Her şair bir gün burcundan indirilir," diyor. Hele bir başkasının bayrağını dikerek çıkmışsa oraya indirilir. 33. ayrımın sonu, sayfa 372.